Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel.
95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programı her zamankinden yoğun ama zamanımızın el verdiği ölçüde önemli başlıklara değineceğiz. Bugün Aynur Tuncel ile birlikte bizim kızımız sevgili Deniz Tuncel Yazgan diyorum ben. Deniz Yazgan da var. Deniz bize bugün özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının Türkiye'deki sonuçları açısından, Türkiye'nin demokrasi, insan hakları ve siyaseti açısından önemli bir dönemeçteki Kavala ile ilgili konsey komite toplantısıyla ilgili bilgileri aktaracak ve konuşacağımız tabii diğer kısa başlıklı konularda olacaktır diye düşünüyorum. Evet, Deniz'cim, özellikle konseyin komite kararı nasıl bir evreye dönüştü dün akşama kadar yapılan toplantıda? Önce isterseniz o konuda bilgi verin, sonra da AİHM'in çok önemli bir kararı var. Biz hukukçular ve hukuk güvenliği için, adalet uygulaması için, adalet umulduğu için önemli bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var.
Merhabalar Bahri Bey, Aynur Hanım. Saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim bugün bana zaman ayırdığınız için. Aslında Kavala bağlamında komite kararını halen bekler vaziyetteyiz. Öngörüm programımızın ilerleyeceği 55 dakika içerisinde somut bir şey söyleyebilmek yönünde. Ancak dünkü ilk aşamadan sonra bugüne geldiğimizde bu aradaki duruma ilişkin olarak herhangi bir bilgi paylaşılmadı resmi kaynaklar tarafından. Belki dediğimiz gibi nefeslerimizi tutup önümüzdeki 55 dakika içerisinde çıkacak kararı bekleyebiliriz. Ancak karar ne yönde olursa olsun özellikle bir önceki duruşmada öngördüğümüz ve Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamında tutumun farklılaştığını görüyoruz. Ilgar Mamadov ve Azerbaycan kararının ve bu kararının sonrasındaki sürecin nasıl ilerlediğini gören Türk hükümeti, belki bu süreç esnasında da Osman Kavala'nın tutuklu kalabileceği fazladan günleri hesap ediyor olabilir. Çünkü komiteden bu bağlamda kararın çıkması ve kararın uygulanması hızlı bir süreç değil. 3 ila 6 ay arasında işlem alan bir süreç. Türkiye'nin de Avrupa Konseyi ve bu bağlamda mahkeme bakımından önemini, bu önemi yalnızca milli bir önem olarak değil, içtihat bakımından da önemini göz önünde bulundurduğumuzda bu kararın zorlu çıkması zaten öngörülebilir bir durumdu. Özellikle biraz da Avrupa Konseyi'ne üye devletlerin Türkiye ile olan ilişkileri bağlamında verecekleri karar, özgürlüğü nasıl ve ne şekilde yorumlamak istediklerini önümüzdeki yıllarda önemli bir oranda ortaya çıkaracaktır diye düşünüyorum. Ama sizin de izniniz olursa program boyunca bir gözümüz telefonlarımızda, özellikle Twitter'dan ani haberi alabileceğimizi düşünüyorum olsun. Aynı zamanda bugünkü programa göre siz de uygun görürseniz devam edelim diyorum.
Evet Aynur Hanım, siz bu konuda bir şey söylemek ister misiniz?
Hayır, sakin bir şekilde beklemek lazım. Belli ki süreç uzayacak, ben onu anlıyorum.
Aslına bakarsak öngörümüz bu yöndeydi ama dediğimiz gibi önümüzdeki 50 dakika bile o kadar önemli ki programımızın yayınına saatler kala çıkacak kararda önem kazanacaktır diye düşünüyorum.
Ben bir de tabii daha evvel Açık Radyo izleyicileri, dinleyicileri biliyorlar. Bu yargı reformu strateji belgesi açıklandığında Türkiye hükümeti veya Türkiye'nin siyasi iktidarı rotanın Avrupa olduğunu söylemişti. Bu bakımdan komitenin alacağı karar ve bu karar sonrası Türk hükümetinin tutumu ve hatta bugüne kadarki Kavala ve hatta Demirtaş kararları gibi kararlar sonucunda yargının tutumu, diyeceksiniz ki yargının tutumuyla yürütmenin tutumu farklı olabilir. Ama biz biliyoruz ki bugün yargının siyasi iktidardan farklı olarak davranması hiç mümkün değil. Bunu biliyoruz. Bu bakımdan hem Kavala ile ilgili verilecek karar sonrası Türkiye'deki siyasi iktidarın tutumu, hem de biraz sonra bize anlatacağınız bir anlamda adaletin güvencesinin sağlanması açısından yargıçlar, savcılar ve avukatlarla ilgili mesleklerini yaparken, mesleklerini uygularken bulundukları konuma sağlanan uluslararası güvenceler açısından çok önemli bir karardan bahsedeceksiniz. Ve bunlar tabii Türkiye'deki hem hukuk güvenliği açısından, hem insan hakları açısından, hem de demokrasinin geleceği açısından, sonuçta ülkemizin geleceği açısından çok önemli aşamalar. Bu kararların Türkiye siyasi iktidarı tarafından yaşama geçirilmesinin sağlanması çok önemli kriterler olacaktır. O zaman sizden bu son çok önemli bir karar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çok önemli bir kararı, Turan ve diğerleri kararı, ki oldukça fazla, 426 kişi mi Deniz Hanım? Siz onu bize ayrıntılarını açıklayacaksınız. Önemli bir karar. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinin 1. fıkrası, 3. fıkrası, 4. fıkrası ve 5. fıkrası ile ilgili verilmiş bir karar. Hem bu maddelerin, yani bentlerin ne olduğunu, hem de bunlarla ilgili AİHM'in veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararın ayrıntılarını, özellikle de kritik belli paragraflarını bize değerlendirecek sayın ve sevgili Deniz Yazgan.
Çok çok teşekkür ederim. Bu karar Turan'la beraber 426 kişinin bulunduğu, yani toplamda 427 kişinin başvurularının birleştirilmesinden ibaret. Bu noktada şunu belirtmek gerekiyor. Bu başvurular aynı anda veya örneğin bir pilot karar çıkarma amacıyla veya aynı süreçteyken başvurucuların tutukluluk durumunun veya ilk derece yargılamalarındaki durumunun benzer vaziyette olduğu şekilde değil, mahkemenin birleştirmesiyle, mahkemenin iradesiyle 427 kişi hakkında karar verildiğini görüyoruz. Bu şu bakımdan önemli: başvurucularımızın tamamı ilk derece veya Yargıtay veya Danıştay mahkemelerinde hakimlik ve savcılık görevini üstlenmiş kişiler. Bu bağlamda 2016 döneminden sonra, Temmuz 2016'dan sonraki süreçte tutuklandıklarını görüyoruz. Bu noktada belki ilk aşamada belirtilmesi gereken önemli şeylerden bir tanesi, Turan ve diğerleri kararı olarak çıkan kararda 75.805 /16, yani 2016 yılından başvuru yapıldığını ve bu bağlamda herkes için, örneğin Anayasa Mahkemesi, çok özür dilerim, herkes için olağan kanun yollarının tamamlandığını söylemek mümkün değil. Belki ilk aşamada bunu belirtmek, özellikle ceza muhakemesi alanında çalışma yapan dinleyicilerimiz için önemli bir unsur olacaktır. Kararın en önemli kısmı çevirisinden söz etmemiz gerekirse 46 sayfalık bir karar. Bu bağlamda çeviriyi yapan Anayasa Gündemi ve İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi ile birlikte Rümeysa Budak ve Muhammed Can Polat'a, aynı zamanda Ecem Coşkun'a teşekkür etmek gerekiyor. Bu kadar kısa bir süre içerisinde neredeyse kelimesi kelimesine çevrilmiş bir çeviriden söz ediyoruz. Kararda başlangıçta ilgimizi ilk çeken şey olayların detaylıca verilmiş olması. Artık İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin baş ve Türkiye kararıyla, Alparslan Altan ve Türkiye kararlarıyla oluşmuş bir 15 Temmuz 2016 ve devamı algısı varken, kararın çok çok önemli bir kısmının aslına bakarsak olayları anlatmaktan geçtiğini görüyoruz. Bu iki bakımdan önemli. İlk önce normal hakim ve savcı diye bir ayrımın, ardından Yargıtay ve Danıştay hakim ve savcıları gibi bir ayrımın yapıldığını görüyoruz. Üç ayrı kanuna bağlı olduğu için bu bağlamda çalışan yargıçlar, yani 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, aynı zamanda Yargıtay Kanunu ve Danıştay Kanunu'ndan söz ettiğimiz için olayların aynı zamanda iç hukuk bağlamında detaylıca ele alınması hem önemli hem de düşündürücü. Zira tıpkı Türkiye'deki ilk derece yargılamalarında olduğu gibi artık İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin de olayın giriftliğini ve olayın içinden pragmatik olarak kolayca çıkılamayışına örnek gösterdiğini, buna biraz artık ihtimam verdiğini, bu yönde kararı verdiğini görüyoruz. Ama bence bu kararın okuyucusu olarak altını çizmek istiyorum. Kararın ortaya çıkmasında pay sahibi olmayan bir hukukçu olarak bu bağlamda 24. paragrafın ilk önce önemli olduğunu düşünüyorum. 24. paragraftan itibaren Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 141. maddesi bağlamında görülen koruma tedbirleri nedeniyle tazminat başvurusunun, daha doğrusu kanun yolunun artık Türkiye bağlamında, zaten Türkiye bağlamında olmaktan başka bir çaresi yok. Türkiye hukukunda elverişli, artık öngörülebilir ve sonuç alınabilir bir iç hukuk yolu olmadığına yönelik ilk endikatörün ben bir okuyucu olarak 24. paragraftan başladığını düşünüyorum. Çünkü Türk Ceza Kanunu'nun 314. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca terör örgütüne üye olmakla suçlandığını tarafların ve bu bağlamda periyodik incelemelerde benzer gerekçelerle tahliye istemlerinin reddedildiği öngörüsü burada yapılıyor. Bu ayrıca sizlerin de düzeltmesine muhtaç diye düşünüyorum benim söylediklerimin. Bu bağlamda çünkü ortak ve bu denli fazla kişi için birleştirilmiş bir kararda ortaklık bekliyoruz. En azından mesleğine yeni başlamış bir avukat olarak ben, ha demek ki benzer süreçlerden geçmişler gibi bir öngörüyü bulmak istiyorum. Ama çok büyük bir çanak, çok büyük bir çuval olduğu için ve açıkça söylemek gerekirse bu kişilerin de yargılamaları torbalardan çuvallara aktığı için bu noktada ortak özelliğin de hakim savcı olmaktan ve tutuklu olmaktan öteye gitmediğini görüyoruz. Devamını biraz daha hızlıca geçmek gerekirse, paragraflar arası biraz sörf yaparak devam etmek gerekirse, hükümetin savunmalarının genel olarak yani tarafların yakınması, dediğimiz gibi bu büyük çanakta İHAS 5'e 1, 5'e 3, 4 ve 5 bağlamında olsa bile hükümetin savunmalarında ve ön bilgiye bağlantılı olarak gördüğümüzde, biz bu kadar şeyi nasıl savunma verelim gibi bir söylemle ilk önce karşı karşıya olunduğunu biliyoruz. Ve ardından maalesef çok genel ve aslına bakarsak ceza muhakemesiyle o veya bu vaziyette ilintili olmuş kişiler için geçerli kabul edilemeyecek bir savunma yapıldığını görüyoruz. Çünkü ilk önce ve asli olarak bunun suçüstü hali olduğunu söylüyor Türk hükümeti savunmasını yaparken ve bununla beraber bu suçların kişisel suçlardan olduğunu ve bu bağlamda 2802 sayılı kanunun 93. ve daha doğrusu 94. maddesi bağlamında kişisel suç olarak ele alınması gerektiğini söylüyor. Elbette artık İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi bağlamında bu savunmanın bir anlamı yok. Zira Baş ve Türkiye kararında, dediğim gibi Alparslan, Altan ve Türkiye kararında verilen kararlarla eş derecede diyeceğim bir inceleme görüyoruz. Çünkü Baş ve Türkiye kararındaki başvurucu İHAM jargonuyla normal, yani ilk derece mahkemelerinde çalışma gösteren, mesleğini icra eden bir hakimken, Alparslan Altan ve Türkiye diyorum, yani Anayasa Mahkemesi başvurusunda da aynı şekilde Anayasa Mahkemesi üyesi eski bir hakimden söz ediyorduk. Bu bağlamda her halükarda ikiye bölmüş durumda kararı İHAM. Baş ve Türkiye kararına benzer vaziyette normal hakim ve savcıları, Alparslan Altan kararına benzer vaziyette Anayasa Mahkemesi, yani üst derece şekilde, üst derece mahkemelerinde faaliyet gösteren yargıçlar için daha yeni hiçbir şey söylemeksizin bunun altına çizmek gerekir diye düşünüyorum. Buna yönelik olarak daha yeni hiçbir şey söylemeksizin kararı kişilerin özelliklerine göre, yalnızca ön kimliklerine göre ikiye ayırdığını söylemek mümkün. Dinleyicilerimiz veya sizler de şöyle bir yanlış anlaşılmaya sürüklensin istemiyorum benim tarafından. Henüz kabul edilebilirliğe gelmemiş durumdayız. Yani mahkeme kabul edilebilirlik incelemesine bulunmadan önce de kararı aslına bakarsak tamamen bu ikiye ayrık vaziyette inceleyeceğini bize haber ediyor ilk 14 sayfamızda. İç hukuk yollarının tüketilmesine ilişkin kabul edilebilirlik değerlendirmesinde artık hepimizin alışık olduğu ve bundan önceki kararlarında da açıkça söylediği vaziyette CMK 141 bağlamında artık hiçbir başarı şansının, bunu çeviriden direkt olarak aktarıyorum 60. paragraftan, 141. maddenin 1. fıkrasının A bendi bağlamında İHAS 5'e 1, yani özgürlük ve güvenlik hakkı, herkes özgürlük ve güvenlik hakkına sahiptir. Aşağıda belirtilen haller dışında ve yasanın öngördüğü usule uygun olmadan hiç kimse özgürlüğünden yoksun bırakılamaz klozu bağlamında CMK 141.1a'nın herhangi bir şekilde özgürlüğünden yoksun bırakılmış kişiye bir şans tanımadığını ve sözleşmenin 35. maddesi bağlamında tazmin edici bir hukuk yolu kullanmanın, bu hukuk yolunun daha doğrusu tazmin edici bir yol olmadığını artık alenen söylüyor. Çünkü dinleyicilerimiz önceki programlardan da hatırlayacaktır. Mahkemeye kabul edilebilirlik koşullarını yansıtıyor 35. madde. Epey de teferruatlı bir madde. Ama bizim için iç hukuk yollarının tüketilmesi olarak kısaltılacak bir vaziyette bu başvuru bağlamında. Ve hükümetin savunmaları bağlamında da özellikle CMK 141'i tüketmemiş kişilerin başvurularının kabul edilemezlikle sonuçlanması istemini, hükümetin bu istemini artık değerlendirmeye bile gerek olmaksızın ele aldığını görüyoruz. Sürekli zikrettiğimiz baş kararının yanında önceki program sanıyorum Nisan ya da Mayıs aylarında beraberce ele aldığımız, konuk olduğum programda anlattığımız Sabuncu ve diğerleri ve Türkiye kararı bağlamında da atıf yaptığını görüyoruz. Yani süresiyle zikretmek gerekirse 10 Kasım 2020 gününden bu yana aslına bakarsak baş kararı daha evvelden geliyor. 3 Mart 2020'den geliyor. 2022'ye gireceğimizde öngörülürse 2 yıldır artık CMK 141'in bu denli başvurularda bir anlam ifade etmediğini mahkeme açıkça belirtir durumda. 60. ve 62. paragrafı bu bağlamda önemli olduğunu açıkça söyleyebiliriz. Çünkü hükümetin bu bağlamda aynı gerekçeyle birden fazla başvuruya itiraz ettiğini görüyoruz. Önemli ve biraz daha devamında kaşlarımızı kaldırmamızda, biraz tedirgin, mütereddit vaziyette yaklaşmamıza neden olacak bir iddiası da hükümetin başvuru hakkının kötüye kullanıldığı yönünde. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi artık iş yükünden dolayı başvuru hakkının kötüye kullanılmasına yönelik olarak daha şiddet, tabii ki bu Strasbourg koşullarında bir şiddetlikten söz ediyorum, belki daha mikro agresif tavırlar gösterebiliyor. Mikro agresif paragraflar görebiliyoruz artık bu başvuru hakkının kötüye kullanıldığını düşündüğü başvurularda. Ancak 64. paragraf bağlamında mahkeme bu başvuruların o veya bu vaziyette kasıtlı olarak yanlış yönlendirmek amacıyla bilgileri saptırmadığını, buna yönelik olarak şikayetlerin dilekçe hakkını kötüye kullanır bir vaziyette olmadığını söylüyor. Ben bu noktada şöyle bir eleştiride bulunmak istiyorum. 427 başvurudan söz ediyorsak bu bağlamda yapılan değerlendirmenin 63. ve 64. paragrafla, yani yalnızca iki paragrafla sınırlı olmaması gerektiğini düşünüyordum. Hükümetin bu bağlamda yalnızca İHAM'a yüklediğimiz bir sonuç değil. Demek ki başvurular içerisinde bunalan hükümetin biraz da dediğimiz gibi sözleşmenin 35. maddesinde bulunan kabul edilebilirlik koşullarını olumsuzlamak üzere çok da içini doldurmaksızın belli bazı söylemlerde bulunduğunu görüyoruz. Hükümetin içini doldurmaksızın yaptığı savunmanın İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin kararına da nasıl yansıdığını en güzel gösteren kararlardan bir tanesi bence bugün ele aldığımız Turan ve diğerleri ve Türkiye kararı. Zira devamında 66. paragraftan, yani daha doğrusu kararın 1/3'ünden sonraki gelen süreçte de değerlendirmenin biraz uzak, biraz önce bahsettiğimiz normal hakim ve üst derece mahkemede görev yapan hakim ayrımı üzerinde İçtihat bakımından veya başvuruda bulunan hakları ihlal edilen kişiler bakımından yenilik doğuran bir niteliği olmadığını görüyoruz. Bu karşılıklı başvurular bağlamında bunalma halinin. İzniniz olursa mütemadi suçüstü kavramları, suçüstü hali gibi tartışmaları benim bu anlattığım bloğun ardından ortak tartışmaya açmak istiyorum. Zira hem haddime bulmuyorum bu konu hakkında yegane ve blok halinde konuşacak kişi olmayı, hem de artık neredeyse Türkiye ceza muhakemesine morfolojisine ilişkin değerlendirmelerin de bu bağlamda değişkenlik gösterdiğini özellikle ve özellikle karşı görüşler bağlamında görüyoruz. Artık suçüstü hali için, örneğin bu bir suçüstü haliydi, mütemadi suçtu ve suçüstü haliydi savunmasına, hadi canım hayır değil artık cevabıyla sonuçlanabildiğini görmek önemli. Önemli olduğu kadar da karşı görüşte bulunan yargıçlar bakımından artık bir kimlik değişimi de, buna kimlik demek ne kadar doğru bilmiyorum ama duruş değişikliğine gidildiğini de görmek hem heyecan verici bu içtihatların okuyucusu olarak, hem de bir zamanlardan sonra başvurucu olacaksan tedirgin edici olduğunu düşünüyorum.
Ben bu konuda araya girebilir miyim sevgili Deniz? Şimdi iki tane temel karar var. Bir tanesi Alparslan Altan kararı. Anayasa Mahkemesi Başkan Yardımcılığını da üstlenmiş bir yüksek yargıçtı bu kişi. Ve 20 Temmuz'da tutuklandı. Ve bu kişi tutuklanırken dedi ki ben yüksek yargıcım. Anayasa Mahkemesi benimle ilgili dokunulmazlığı kaldırma kararı vermeli. Sulh ceza hakimi beni tutuklayamaz. Usulü güvencelerim var, dokunulmazlığım var. Dokunulmazlığıma rağmen bana dokunuldu. Yargıçlıktan kaynaklanan dokunulmazlık hakkım dikkate alınmaksızın sadece hakkımdaki suç şüphesinin soyut olarak başka türlü değerlendirilmesinden, istisnai bir suç tipi olarak değerlendirilmesinden dolayı tutuklandım dedi. Ve şuna dikkat çekmek istiyorum. Ben bu kişi 20 Temmuz 2016'da tutuklandı ve tutuklandığında 367 sayılı olağanüstü hal kararnamesi çıkmamıştı. Olağanüstü hal zaten o gün ilan edildi. Olağanüstü hal kararnamesiyle kurumlara kendi bünyelerindeki FETÖ terör örgütüyle irtibatlı, iltisaklı kişileri ihraç etme yetkisi tanınmıştı. Ama bu yetkinin tanınmasından önce bu kişi zaten sulh ceza hakimi tarafından tutuklanmıştı. Peki nasıl tutuklanmalıydı bu kişi? Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş kanununun 16. ve 17. maddelerine göre Anayasa Mahkemesi tarafından kendisi hakkında bir dokunulmazlığın kaldırma kararı verilmesinden sonra hakkında işlem yapılabilirdi. İnsan Hakları Mahkemesi de kararında çok açık bir şekilde saptamış, diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yargıçların tutuklanmasını engelleyen bir kural yok. Bütün yargıçlar tutuklanabilirler ama belli merasimlere, kurallara uyularak bu yapılabilir. Bu kişi de Anayasa Mahkemesi yargıcıdır ve Anayasa Mahkemesi'nin kanundan kaynaklanan usulü güvencelere uyulmadan yapılmıştır hakkındaki tutuklama diyor. Ve bu yüzden de tutuklamanın hukuka aykırı olduğunu, sözleşmeyi ihlal ettiğini söylüyor. Çünkü sözleşmenin 5. maddesi kanunla belirlenmiş koşullara ve merasimlere usule uyularak yapılıp yapılmadığını da öngörüyor tutuklama işleminin. Şimdi 141. maddeden bahsettiniz. Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki 141. madde de hukuka aykırı yakalama ve tutuklamaların tazmin edilebilirliğine ilişkin bir başvuru yolu. Orada da baktığımızda birinci fıkrasının A bendinde yakalamanın ve tutuklamanın kanunla öngörülmüş koşullara, merasimlere, usulü güvencelere uyularak yapılıp yapılmadığına ilişkin bir hukuka aykırılık ya da uygunluk denetimi içeriyor. Alparslan Altan'ın başvurusunu kabul ederken insan hakları mahkemesi 5. maddeyi 2 defa ihlal ettiğine Türkiye'nin karar vermişti. Birincisi demişti ki bu kişi yüksek yargıç, onun yargıçlığı dokunulmaz bir şekilde, yani hem kendisinin üstündeki ki en yüksek yargıçlardan biri bu kişi, söz konusu olan bu kişi, kendisinin mesleki hiyerarşi olarak üstünde olan kişilerden gelen baskılardan hem de idareden gelen baskılardan korunması için gitmiş bir güvencedir. Bu kişisel bir güvence değildir, mesleğine yönelik bir güvencedir. Türkiye'de bu ihlal edilmiştir dedi. İkinci olarak da şunu söyledi. Duruşma öncesi yani hakkında henüz dava açılmadan yapılan ilk tutuklama işleminde de makul nitelikte suç şüphesini ortaya koyan somut olgular olmadığını belirledi ama asıl şunu tartıştı. Dinleyicilerimizin dikkatini çekmek istediğim nokta o. Şimdi niçin bu kişi tutuklandı? Dendi ki evet sen yüksek yargıçsın, herhangi bir yargıç da olsan, herhangi bir avukat, herhangi bir hukukçu da olsan zaten hakkında kurul olarak yakalama ve tutuklama yasağı var. Ancak Adalet Bakanlığı'nın ya da kanunla gösterilen ilgili birimin izin vermesinden sonra senin hakkında işlem yapılabilir. Ama bunun istisnası var. Her kuralın olduğu gibi bu hakimlere dokunulmazlığı getiren kuralın da istisnası var. İki tane ön koşul gerektiriyor bu istisna. Kişinin suçüstü halinde yakalanması. Birinci koşul bu. İkinci koşul görülmesi, suçüstü halinde görülmesi. İkinci koşul da yüklenen suçun ağır cezalık olması. Şimdi burada bu kişilere yüklenen suç terör örgütüyle irtibatlı, iltisaklı olmak, terör örgütü üyeliği. O arada anayasayı ihlal de deniyordu ama tutuklama kararlarına baktığımızda anayasayı ihlalden dolayı değil, terör örgütü üyeliğinden dolayı tutuklanmışlardı. Ve ne demişlerdi? Bu suç katalogda var. Yani nedir o katalog? Tutuklama kararı verilebilmesi için aranan kaçma ve delil karartma şüphesini bu yöndeki delil toplamayı ortadan kaldıran bir varsayımsal düzenleme. Eğer çok ağır bir suçsa o listede yer alıyorsa o zaman hakimler sadece kuvvetli belirti varsa kişinin suçu işlediğine yönelik tutuklama verebiliyor. O zaman da hakimler dediler ki sizin hakkınızda terör örgütü suçlaması var. Türkiye'de de bir kalkışma girişimi yaşandı. Dolayısıyla sizin de bu örgütle irtibatlı, iltisaklı olduğunu söyleniyor. Sizi tutuklarız. Sonra da ne oldu? Yargıtay Ceza Genel Kurulu 10 Ekim 2017'de bir karar verdi. Dedi ki terör örgütüne üyelik suçu mütemadi bir suçtur. Ne demek mütemadi? Devam eden yani üyeliği kişinin sürdükçe, devam ettikçe suç da işlenmektedir. Suç daha tamamlanmamıştır. Bu suç ne zaman tamamlanır? Bu suç kişinin yani suç şüphesi altındaki kişinin yakalandığı anda son icraî hareketle bu kişi bakımından tamamlanmıştır. Dolayısıyla mütemadi suçlarda bir suçüstü hali vardır. Kişi yakalandığı ana kadar suçu işlemektedir. Yakalandığında da suçüstü hali vardır diye bir varsayıma dayalı olarak dedi ki 2017 yılında tarih önemli Ceza Genel Kurulu eğer bir kişi terör örgütü üyeliğinden suçlanıyorsa suçun niteliğine bakarım. Bu suç süre gelen, kesintisiz işlenmekte olan, devam eden mütemadi bir suç olduğu için de bu kişinin suçüstü halinde olduğunu varsayarım. Dolayısıyla bir kişi hakkında böyle bir suçlama yapıldığında hem suçüstü koşulu gerçekleşmiş olur hem de ağır cezalık suçu işleme koşulu gerçekleşmiş olur. Dolayısıyla yargıçların tutuklanması da hukuka uygundur dedi. Ama İnsan Hakları Mahkemesi ne dedi? Siz bu kararı ne zaman çıkardınız? Bu kararı 2017 yılının Ekim ayında çıkardınız. Oysa bu yüksek yargıcı siz 2016'nın Temmuz ayında tutuklamıştınız. Hem olağanüstü hal kararnamesi çıkmamıştı hem de Yargıtay'ın böyle bir kararı çıkmamıştı. Ben bakıyorum Ceza Muhakemesi Kanunu suçüstü halini nasıl belirlemiş? Kişinin suç işlenirken, icraî hareketi gerçekleştirirken ya da gerçekleştikten hemen sonra yakalanmasını, görülmesini ben suçüstü hali olarak değerlendiririm. Bu olayda ise bu kişi evinde otururken hakkında açılan soruşturma üzerine evinden alınarak gözaltına alınmış ve tutuklanmış. Bu kişinin suç oluşturan bir hareketi işlerken yakalanması söz konusu değil. Siz sadece suçun türünden, suçun nitelenmesinden yola çıkarak varsayıma dayalı olarak işlem yapıyorsunuz. Bu çok geniş bir yorumdur. Bu kadar geniş yorum yapılması hukuki kesinliği, hukuki öngörülebilirliği ve hukuk güvenliğini ihlal eder. Yargıçların idare eden ve diğer yargıçlardan gelecek müdahalelere karşı korunmasını etkisiz kılar. Bu arkadan dolanma anlamına gelir, dürüst bir yorumlama değildir. Açıkça ben bu yorumu dayanaktan yoksun buluyorum. Türkiye'yi bu nedenle mahkum ediyorum. Türkiye yargıçların güvencesini, güvenceli haline ilişkin kuralları dikkate almadan yargıçlarına dokunmuştur dedi. Bunu yüksek yargıç için söylemişti. Sizin de söylediğiniz gibi ilk derece mahkemeleri bakımından da buna denk bir karar verdi ve Orada da yargıçlar hakkında kuvvetli şüphe sebepleri ortaya konulmadan tutukluluğun karara bağlandığını ve uzun sürdüğünü dile getirdi. Dolayısıyla bugün konuştuğumuz konu da aynı. Turan ve diğer 426 ya da 436 bu kadar sayıdaki yargıcın da durumu aynı. Yani bu yargıçların ortak özelliği o her döneminde meslekten ihraç edilmeleri, görevden uzaklaştırılmış olmalarıdır. Dolayısıyla
şimdi Aynur Hanım
ilgili sıkıntı bu. Varsayıma dayalı bir suçüstü halinin kabulü ve suçun nitelenmesinden kaynaklanan bir yargıçlara dokunulması ve özgürlüklerinden mahrum edilmeleri söz konusu.
Aynur Hanım, bu suçüstü haliyle ilgili Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun ikinci maddesi suçüstü halini hiçbir tereddüde mahal vermeyecek şekilde çok açık tarif etmiş. Yani 2017 tarihli Ceza Genel Kurulu'nun mütemadi suçlarla ilgili, yani örgütle ilgili suçlarla ilgili verdiği bu karar ya da kararındaki bu değerlendirme kanundaki bu açık tarifi değiştirmeye yetmez diye düşünüyorum ben de.
Evet, ben de aynı düşüncedeyim. Zaten İnsan Hakları Mahkemesi de bu yorumu çok geniş görmüş ve açıkça dayanaktan yoksun bulmuş. Çok önemli, bizim de mesleki dokunulmazlıklar bakımından ayrıntılı olarak incelememiz gereken bir karar. Ben Turan kararına bu anlamda büyük bir değer veriyorum kendi adıma.
O zaman bir müzik arası verelim ve ondan sonra bu kararla ilgili ve aslında bu kararın içeriğinde sevgili Deniz'in de belirttiği ayrıntılı atıflar, ayrıntılı açıklamalara ilişkin bazı konuları da bir kez daha değerlendirelim diyorum. Bugün özellikle Sertab Erener'in bir müziği var İngilizce ve orada işte bu yoksulluk ne zaman bitecek, bu çevre kirlenmesi ne zaman bitecek, bu haksızlıklar ne zaman bitecek diye soran ve aslında sorarken de bunların cevabını adeta yanıtlayan bir müziği var. Bunu dinleyelim, arkasından da kararı konuşmaya devam edelim. 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programındayız ve bugün Türkiye hukuku, Türkiye hukuk güvenliği açısından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği çok önemli bir kararı Avukat Deniz Yazgan bize açıklıyor. Ben kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum bu kararın önemi açısından. İnsanlar ülkede mallarıyla ilgili, işte haklarıyla ilgili, özgürlükleriyle ilgili karar veren bir takım yargıçlar var. Veya bu haklarını hiç kimseden, yani devletten, polisten, hakimden, savcıdan, hatta kendi müvekkilinden bile korkmadan savunan avukatlar var. Ve bunların hepsinin ortak ürettiği kararlar insanlar için hukuk güvenliği sağlıyor. Bu bakımdan hem ülkemiz açısından hem de dünya, uluslararası hukuk açısından hakimler, savcılar ve avukatlarla ilgili bir takım güvenceler var. Bunların hepsinin sebebi yurttaşın sonuçta kendisiyle ilgili verilen ya da hakkıyla ilgili, özgürlüğüyle ilgili, parasıyla, malıyla ilgili verilen kararın karar vericileri olanlar açısından onların bağımsız, onların serbest, özgür bir şekilde karar verip vermediklerine ilişkin bir duygu yaratması gerekiyor. Ve bu da o hakim, savcı ve avukatların bu görevleri yaparken bir güvence içinde olmalarını gerektiriyor. O bakımdan yine Deniz Yazgan'ın biraz evvel söylediği gibi ilk derece mahkemelerindeki hakim ve savcılar, bu aile mahkemesinde hakim olabilir, ceza mahkemesindeki hakim olabilir, ticaret mahkemesindeki hakim olabilir, ağır ceza hakimi ve savcısı olabilir. Bunları ve yüksek yargıtaydaki yüksek işte idare mahkemesi olan Danıştay'daki hakimleri ayırarak değerlendirme yapmış. Çünkü tıpkı avukatlar gibi hakim ve savcıların da haklarında savcılıkça bir soruşturma yürütülebilmesi, haklarında savcılıkça yürütülen soruşturma sonunda bir kamu davası açılabilmesi belli izin şartlarına bağlanmış. Aslında bu izin şartları o hakim, savcı ve avukatı korumanın ötesinde adaleti güvence altına alan mekanizmalar. Ve burada Aynur Tuncel'in biraz evvel söylediği 1917 tarihli Ceza Genel Kurulu kararı öncesi de, bu karar verilmeden önce de Ceza Muhakemeleri Kanunu 2. maddesinde tarif edilen suçüstü haline ilişkin açık düzenlemeye rağmen 15 Temmuz darbe girişiminin hemen arkasından 2500 hakimle ilgili soruşturma izni, yani savcının acaba bir suç işlemiş mi işlememiş mi şeklindeki soruşturma yapabilmesinin önünü açan izin prosedürü ve arkasından hakkında dava açılmasını sağlayan kovuşturma izinleri, bunların ayrıntısına girilmeden 2500 ilk derece mahkemesi hakimi, savcısı ve yüksek yargıç mahkemesi hakim ve savcılarıyla ilgili hemen izinler verildi. Bu bile, yani bu toptan izin ve sonunda toptan ihraç kararı bile bu soruşturmaların ve kovuşturmaların hukuka uygun olarak yapılmadığını gösteriyor. Hükümet diyebilir ki bu olağanüstü bir darbe girişimiydi. Olağanüstü darbe girişimi halinde bunların ayrıntısına girecek halde değiliz. Ama siz 15 Temmuz öncesi bunları biliyorsanız o zamana kadar niye müdahale etmediniz? Eğer bilmiyor iseniz 15 Temmuz'un hemen ardından bu kadar hakim ve savcıyı gözaltına alıp tutuklamanın aslında bu hakim ve savcılara değil, ülkedeki hukuk güvenliğine ne kadar büyük zarar verdiğini görmüyorsunuz demektir. Bu bakımdan önemli. Yani o hakim ve savcıların ve de bir kısım avukatların gözaltına alınıp hemen tutuklanmalarıyla ilgili hukuk uygulaması, onların kişiliklerinin ötesinde, kendileriyle ilgili suçlamaların ötesinde bu ülkedeki insanların adalete olan güveninin sarsılmasıyla doğrudan ilgili, hukuk güvenliğiyle ilgili doğrudan ilgili bir uygulama. Bu bakımdan karar çok önemli ve ben hemen artık daha fazla uzatmadan sevgili Deniz'e kararla ilgili ve hatta ayrı kararlarla ilgili açıklamalarını dinleyelim.
Bu bakımdan aslında tam da Aynur Hanım'ın ve sizin söylediğiniz şekilde kararın 88. 89. ve 90. paragrafları bağlamında dediğimiz gibi bu uygulamanın özellikle suçüstü kavramının genişletilerek 2802 sayılı kanunun, yani Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 94. maddesinde öngörülen soruşturma usulünün üstünden geçirerek buna ilişkin olarak uygun, hukuka uygun adım atmayarak yapılan bu uygulamanın artık hukukun üstünlüğüyle yönetilen demokratik bir devlette yargının önemi bağlamıyla eşleşmediğini söylediğini görüyoruz. Hukuki belirlilik gerekliliklerini daha önemli hale getirse de bu bağlamda uygulanmadığını, biraz da kapalı bir dille söylediğini görüyoruz. Ve bu yüzden ilk aşamada 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'na tabi normal olarak adlandırdığı hakim veya savcı olan başvurucuların tutukluluklarının sözleşmenin 5. maddesinin 1. fıkrasını ihlal ettiği kararını 92. paragrafta hemen veriyor. Bununla beraber Danıştay ve Yargıtay Kanunu, daha doğrusu zaten Yargıtay Kanunu'nun Danıştay üyeleri için de geçerli 46. maddesinden atıf yaparak ağır ceza mahkemelerinin yargı yetkisine giren ve olağan hukuk kurallarının uygulanmasını gerektiren suçüstü halleri ortaya çıkmadıkça başkanlık kurullarının kararına bağlı olduğunu söylüyor buna yönelik soruşturma açılması işleminin. İlk önce tekrar 2797 sayılı kanun ve 2575 sayılı kanunlar bağlamındaki gerekliliği söyledikten sonra mevcut başvurucuların bu tutukluluk halinin yargısal makamların suçüstü yakalandıklarına ilişkin tespitleri nedeniyle olağan hukuk hükümlerine uyarınca gerçekleştirildiğini gözlemlediğini söylüyor. Ama tekrar suçüstü kavramında bir hata olduğunu, ben bunu hata olarak söylüyorum, suçlu kavramının genişletildiğini söylüyor mahkeme ve biraz da kısaca bu nispeten uzun ilk derece hakimleri ve savcıları değerlendirmesinin ardından ben bu bağlamda Alpaslan'daki içtihadımdan ayrılmaya bir gerek görmüyorum. Evet, sözleşmenin 5. maddesinin 1. fıkrası ihlal edilmiştir, karar veriyor. Bu noktada dediğimiz gibi önemli olan unsurlardan bir tanesi bu başvuruların ortak bir bilinçle yapılmamış olması ki zaten 427 insanın yaşamından söz ederken aynı şeylerin aynı oranda başlarına gelmiş olmalarını beklemek mümkün değil. Akıllara özellikle İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ni takip eden dinleyicilerimizin, hukukçu dinleyicilerimizin aklına İHA 8, aynı zamanda ifade özgürlüğü, İHA son gibi haklar da gelecektir. Ama ortak koşullarda bulunmayan başvurucular olduğu için ve başvurular da genel olarak tutukluk haline ilişkin olarak değerlendirildiği için yani sözleşmenin özgürlük ve güvenlik hakkı bağlamında 5. maddesinin 1. fıkrasının C bendi. Yani bu bağlamda tekrar sözleşmemize dönmemiz gerekirse kişinin bir suç işlediğinden şüphelenmek için inandırıcı sebeplerin bulunduğu veya suç işlemesine ya da suçu işledikten sonra kaçmasına engel olma zorunluluğu kanaatine doğuran makul gerekçelerin varlığı halinde yetkili adli merci önüne çıkarılmak üzere yakalanması ve tutulması alanında değerlendirmenin de bulunduğu. Aynı zamanda 5-3 yani aynı şekilde daha demin okuduğumuz fıkrada öngörülen koşullar uyarınca yakalanan, tutulan herkesin derhal bir yargıç veya yasayla adli görev yapmayı yetkili kılınmış bir kamu görevlisinin önüne çıkarılmasına ilişkin bir başvuru olduğunu söylemiş. Ve aynı zamanda tazminat hakkına ilişkin olarak 5. fıkraya tekrar atıf yapmış. Şeye geri döndüğümüzde, 97. paragrafa geri döndüğümüzde etki ve özellikle 5. maddenin 5. fıkrası uyarınca etkili iç hukuk yolunun bulunmadığı ileri sürülmüş. Tıpkı aslında mahkemenin biraz önce ikrar ettiği gibi yani tazminat hakkının CMK 141 bağlamında başarılı bir yol olmadığını ikrar ettiği gibi bu bağlamda yalnızca ayrıca bir inceleme yapma gereği görmediğini görüyoruz mahkemenin. Çünkü 98. paragrafa döndüğümüzde mahkemenin ayrıca bu kanalda, bu bağlamda her bir başvurucu tarafından öne sürülen geri kalan şikayetlerin yani daha demin CMK 141 evet etkili bir yol değil demesine rağmen davaların görülmesini önemli ölçüde geciktireceğini işaret ettiğine yönelik biraz dudak uçuklatıcı bir paragrafla ben bunları değerlendirmeyeceğim kararını verdiğini görüyoruz. Ve ardından artık devamına geldiğimizde biraz da süre bağlamında kısaltmamız gerektiğinde başvurucuların yargıçlık veya savcılıktan ihraç edilmeleriyle değil tutukluluk haliyle ilgili bir mevcut karar olduğunu, başvuruların da bu yönde olduğunu, bu yüzden kararların birleştirilmesine ve 2016'dan bu yana bir kısmı tutuklu olan 427 başvurucunun tamamını tamamladığım için mütereddit konuşuyorum affınıza sığınarak, her yıla 1000 euro düşecek vaziyette 5000 euro gibi hiçbir aslına bakarsak ihlali onarıcı kuvveti olmayan bir tazminat miktarına karar verdiğini görüyoruz. Bu noktada önemli olan 427 başvurucunun evet hukukçu olması belki kendi başvurularını ele aldıkları anlamına gelmiş olabilir. Ancak bunun böyle olmadığını biz avukatlar olarak biliyoruz. Bu bağlamda harç ve masrafa avukatlık ücretine karar vermemiş olması ayrıca bence bir ihlal kalemi olarak ele alınmalı. Ama dediğimiz gibi belki de bu bağlamda sizin de öneriniz de bu şekilde olursa belki bu başvuruda bulunmuş bir meslektaşımızın kararı bir kez daha ele alması gerekir. Çünkü ben biraz daha kalan süremizde mutabık görüşleri, kısmi mutabık görüşleri ve kısmi muhalif görüşü ele almak istiyorum. Yargıç Koskelo'nun ve Yargıç yani Yargıç Koskelo'nun kaleme aldı ve Yargıç Ranzoni'nin de ortaklaşa katıldığı mutabık görüşün en önemli kısmı bu bağlamda evet belli bazı kararlara atıf yapmış olmakla beraber 114. ve 116. paragrafı diye düşünüyorum. Temel makul şüphe konusuyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere diğer tüm şikayetleri incelemeden bırakmak için neredeyse hiçbir makul gerekçe yoktur değerlendirmesinde bulunuyor değerli yargıçlar Koskele ve Ranzoni. Bununla beraber 116. paragrafta iddia edilen ihlaller büyük çapta meydana gelirse ve ilgili haklar artık iç hukuk yollarıyla korunmuyorsa mahkemeye emanet edilen uluslararası denetim bile pratik sınırlarına ulaşır diyor. Ben bu değerlendirmeyi biraz bir itirafname olarak da görüyorum. Tabii ki fail veya şüpheli sıfatını da yargıçlara vermemekle veya kısmi olarak vermekle beraber biz 2016 dönemindeki gibi kurunun yanında yaşın dayanacağının devlet görevlileri tarafından ikrar edildiği dönemlere ilişkin olarak pratik, pragmatik sonuçlar üretmekte artık güçlük çekiyoruz değerlendirmesinde bulunuyor iki yargıç. Ve bununla beraber özellikle hükümetin savunmaları bağlamında bu tür beyanların bu belirli örgüte üyenin yine de şüphelilerin hakim veya savcı olarak görevlerini ifa etmeleriyle bağlantılı olmayan bir kişisel suç. Yani hükümetin beyanında savunmasında olduğu gibi efendim bunlar kişisel suçlardır. Bu bağlamda kanunlar bizi ilgilendirmez, özel nitelikteki kanunlar bizi ilgilendirmez nitelikteki savunmanın anlaşılabilir veya uzlaştırılabilir olmadığını, bu savunmaların anlaşılmakta güçlük çekilen savunmalar olduğunu belirtiyor. Kısaca bundan bahsettikten sonra belki Türkiye yargıcı Saadet Yüksel'in kısmi mutabık görüşünden söz etmek gerekir. Bence çok enteresan bir görüşü var kendisinin çünkü biraz da genel olarak ve hukuk dilinden uzak alarak söylemek gerekirse ben aslında ihlal olduğunu düşünmüyordum ama içtihadı bozmamak için ihlal kararı verdim gibi, ihlal kararına daha doğrusu katıldım gibi bir değerlendirmesini görüyoruz. Bu değerlendirme tabii biraz karikatürize ederek söylemiş olsam bile direkt olarak 122. ve 123. paragraftan ortaya çıkacaktır. Yargı bütünlüğünü ve içtihadı...
Bunu acaba Türkiye yargıcı Saadet Hanım'ın kerhen hukuka bağlı kaldığını, siyasi baskılara rağmen kerhen hukuka bağlı kaldığı şeklinde değerlendirebilir miyiz?
Ben kesinlikle bu yönde düşünüyorum ama aynı zamanda bu bağlamda bir insan hakları Avrupa Mahkemesi yargıcının eğer buna katılmamak gibi bir söylemi varsa hukuki gerekçelendirme metotlarına dayanarak kendi fikrini ortaya koyması gerektiğini tekrar tekrar belirtmek istiyorum. Çünkü bu bağlamda 124. paragrafta belirttiği şey ayrıca kafa karıştırıcı. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'na tabi normal hakimler bağlamında Türkiye'nin en yüksek mahkemeleri olarak belirttiği anladığım kadarıyla Yargıtay ve Anayasa Mahkemeleri bağlamında İHA'nın arasında bir görüş ayrılığının sürdüğünü ve bu görüş ayrılığının mahkeme önündeki devam eden derdest başvurularında çok sayıda olduğu akılda tutulursa bir büyük daire yani İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin en yüksek yargı kuruluşu olan büyük dairece pekiştirilmesi gereken bir noktada bulunduğunu söylemesi beni birden fazla alan bağlamında düşündürüyor. Belki bu bağlamda yaklaşımındaki çaylaklık veya mesleğe yeni adım atmışlıkla da ilgili olabilir. Belki de 2013 ve 2018 yılları arasında üniversite okuyarak Türkiye'nin enteresan dönemlerini üniversite öğrencisi olarak şahit olmuş olmamdan geliyor olabilir ama Türkiye'nin en yüksek mahkemeleriyle mahkeme arasındaki görüş ayrılığını adeta bir toplantı yaparak veya küsleri barıştırma iddiasıyla en yüksek yargı kuruluşu olan büyük dairede çözme eminim ki insan hakları bakımından hakka veya özgürlüğe yüzünü dönecek vaziyette olmayacaktır. Özellikle mahkemede bu yönde artık bize bu kadar da gelmeyin işimiz çok gibi bir söyleme insani koşullar bağlamında, insani mazeretleri bağlamında gelmişken özellikle. Saadet Yüksel'in bu bakımdaki kısmı mutabık görüşünü bir yana koyduktan sonra benim Strasbourg'un tezenesi olarak seslenmeyi çok sevdiğim yargıç güreşin kısmi muhalif görüşüne gelmek gerektiğini düşünüyorum. Şöyle belirtmek gerekir, karar 46 sayfa olarak çevrilmiş olsa bile kararın kendisi 28. sayfada bitiyor. Ancak Kürş'ün karşı görüşü 12 sayfa. Çok çok uzun bir görüş olduğunu, kararın neredeyse yarısı kadar bir görüş olduğunu ve Kürş'ün kararı tek başına yeniden değerlendirdiğini söylemek mümkün. Çok kısaca üstünden hızlıca geçerek 8. paragrafından atıf yapmak gerekirse, tek başına yargısal politika mülazalarının ve bu mülazalara dayanan bir kararın başlı başına insan haklarının yasal yorumuyla bağdaştığını söyleyemem diye başlıyor.
Denizciğim, süremiz bitti. Onun için çok kısa bir toplama yapalım lütfen.
O zaman şöyle söyleyelim. Belki başka bir programda daha detaylıca ele alırız değerli yargıç Kürş'ün dediklerini. Ama çok önemli kararlara atıf yaparak, özellikle Burmic ve diğerleri kararının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kararlara atıf yaparak nasıl bir değerlendirme yapıldığını, bu başvurunun neden pilot başvuru olarak sayılamayacağını belirttikten sonra çok vurucu bir vaziyette bitiriyor görüşünü değerli yargıç Kürş. Evet, bu noktada başvurucuların başvuru haklarını kötüye kullandıklarından söz etmek mümkün. Ama ya benzer bir strateji, amaçları ne olursa olsun bir grup başvurucu tarafından değil de sözleşme ihlallerinin sorumluluğundan kaçmak isteyen bir üye devlet hükümeti tarafından izlenirse ne yapacağız sorusunu 3 noktayla bitecek vaziyette, bizi yoğun bir düşünceye sevk edecek vaziyette bitirdiğini söylemek mümkün.
Evet, o zaman belki bu konuyu tekrar, sizin bu Kürş'le ilgili duyarlılığınızı biliyoruz, başka bir programda tekrar konuşalım çünkü karar çok önemli. İzleyicilerimize, Selahattin Bey'e ve radyodaki bütün arkadaşlara teşekkür edelim. Hoşça kalın diyelim herkese.
Çok teşekkürler, hoşça kalın.
Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel.